Merhaba, Ya Yoksa Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda konuştuğumuz her konu, ön kabullerle varlığından %100 emin olduğumuz kavramları şöyle bir sarsmak üzerine ilerliyor. Bunu yaparken de Budist psikoloji ve felsefeyi temel alıyorum. Ancak bugün mutluluk kavramına bakarken Batı felsefesinden de referanslar alacağım. Evet, konumuz mutluluk ve sorumuz ya yoksa. Bildiğimiz ya da inandığımız anlamda bir mutluluk ya yoksa. Bunu sorgulamak içinse mutluluk kavramında her birimizin hemfikir olmadığımız gerçeğiyle başlamak gerekiyor kanımca. Her bireyin kendi yaşam tecrübesi ve inançlarıyla oluşmuş bir mutluluk anlayışı var. Bundan hatta emin olmak adına Instagram hesabım üzerinden bir anket gerçekleştirdim. Ve herkese mutluluk sizce ne demek, ne anlama geliyor diye sordum. Gelen cevaplardan birkaçını sizlerle de paylaşayım. Bulunduğun ortamdan hoşnutluk hali, mutluluk. Mutluluk, bir şey aramadığın hal, kâfi dediğin yer. Mutlu olduğun an, zihinde hiçbir şey yok. Sadece yaşanan an var. Sanırım mutluluk şimdi de var sadece. Mutluluk, anın ahengine kapılmak. Çocukken bakkaldan şeker almak. Mutluluk, yapmak istediğini ve istemediğini yapabilme, yaşayabilme hali. Mutluluk, sevgi, ahenk, güzellik ve bunların farkında olmak. Gördüğünüz üzere her cevap birbirinden farklı. Belki ortak nokta olarak anda açığa çıkan memnuniyet, tatmin olması üzerine bir fikir birliği var diyebiliriz. Peki öyleyse, anın içerisinde açığa çıkan memnuniyet ya da tatmini mutluluk olarak tanımlarsak, bu onu dopamin veya serotonin seviyesine indirgemek olmuyor mu? İyi bir yemek ya da seksten sonra gelen türden bir mutluluk mu? Ya da çocuğunuzun bir yarışmada birinci olduğunu gördüğünüz zaman gelen o his mi mutluluk? Budist psikolojinin temelinde yatan bir anlayış vardır. Her hissedebilen varlık mutlu olmak ister. Her hissedebilen varlık acıdan kurtulmak ve mutlu olmak ister. Peki ama bu nasıl bir mutluluk? Mesela sabah uyanıyorum ve güne "Wow, her şey harika" diyerek mi başlıyorum? Her gördüğüm insana kocaman kocaman gülümseyip "Ne harika bir gün değil mi?" diye karşılık veriyorum. Sürekli bir high olma hali anlamına geliyor bu mutluluk. Aslında biraz Truman Show gibi, değil mi? Ve esasında böyle birini gördüğümüzde eminim birçoğumuz şöyle düşünebiliriz. Bu kişide bir sorun var galiba. Her şey harika mı? Peki ya sokaklarda aç yatan çocuklar? Peki ya savaşlarda ölen binlerce, yüz binlerce insan? Açıkçası bu tarzdan bir mutluluk için üzülme duygumu, şefkat duygumu kaybetmek istemezdim. Hala gözyaşı dökebilmek isterdim. Einstein'ın bir sözü var. Der ki, mutluluk bana hiçbir zaman mutlak bir araç olarak görünmedi. Hatta bu tür bir ahlaki amacı bir domuzun hırslarına benzetme eğilimindeyim. Wow, nasıl yani? Einstein mutlu olmak istemiyor mu? Einstein'ın burada bahsettiği türden mutluluğa antik Yunan'da hedonya denmiş. Biliyorum, hedonya deyince aklınıza hedonizm, hedonistik gibi kelimeler ve yarattığı çağrışımlar geliyor. Mesela seks, alkol ve yemekten alınan haz, yatlarda, havuzlu villalarda partiler yapmak gibi. Evet, hedonik mutluluğun böyle bir karşılığı var. Ama bundan çok daha geniş bir kapsamı var. Çünkü hedonya dış uyarıcılara bağlı bir duruma işaret ediyor. O zaman hedonik mutluluk için her zaman dışarıdan gelen bir uyarıcıya ihtiyaç var diyebiliriz. Bu sebeple de okey, çılgın bir rock and roll partisi hedonik bir mutluluk yarattığı gibi bir yoga kampı da hedonya kapsamına girebilir. Ya da bir nefes çalışması yaparak bedeni ve zihni uyarmak yoluyla açığa çıkan iyi hissetme hali de hedonya. Ve aynı zamanda çocuğunuzun nişanlandığını görmek, maaşınıza zam gelmesiyle gelen tatmin ya da neşe hepsi hedonya. Beş temel ihtiyacımız var esasında. Birincisi yemek. İkincisi giysi. Üşüdüğümüzde kendimizi sıcak tutabilmemiz gerek. Üçüncüsü sığınak, yuva, ev. Dördüncüsü ise medikal bakım. Hasta olduğumuzda tedavi imkanı. Beşincisi biraz modern zamanlara özgü. O da eğitim. Malum eğer iyi bir eğitim almıyorsak, yukarıda saydığım dört ihtiyacımızı karşılama olasılığımız giderek düşüyor. Bu beş ihtiyacımız karşılanmadığında acı çekiyoruz. Bence bunda hepimiz hemfikir olabiliriz. Karşılandığında ise neşe, zevk, tatmin, keyif alıyoruzdur. Bunlar önemsiz değil kesinlikle. Ancak bu beş temel ihtiyacımızın karşılanması mutluluğumuzu garantilemiyor. Olmadığında mutsuzuz ama olduğunda kesin mutlu olacağız diye bir kaide yok. Bunu dünyanın en zengin ve başarılı insanlarına bakarak da anlayabiliriz. Eğer bu beş ihtiyaçları karşılandığı için insanlar mutlu olsalardı, daha fazlasını istemez, daha fazlasına ulaşmak için yoğun bir çaba harcamazlardı. Oysa ki tam tersinin olduğunu görüyoruz. 1 milyon doları olan 5 milyon daha doları olması için gece gündüz çabalıyor. Bu ihtiyaçlarımız karşılanınca açığa çıkan mutluluk hedonik bir mutluluk ve hedonizmin doğasında rekabet var. Yani eğer bende daha fazla varsa bu bir başkasında daha az olduğu anlamına geliyor. O halde hedonik mutluluğun sürdürülebilir bir doğası yok. Bireyi dışarıya bağımlı yapan geçici bir mutluluk hali. Üstelik gezegenimizde yok olma tehlikesine getiren sebeplerden biri. Hatta belki de birincisi, en büyüğü. Peki, o halde dışsal uyarıcılara bağlı olmayan, rekabete dayalı olmayan bir mutlu olma hali var mıdır? İşte bu noktada yine antik Yunan kültüründen, hatta felsefesinden bir başka kavram ile devam ediyoruz. Hedonya'nın karşısında eudaimonia. Mutluluk olarak adlandırılan bu kavram için Aristoteles'in kullandığı Yunanca bir kelime. Eudaimonia, hoş ve canlılık anlamına gelen iki kelimeden oluşuyor. Yani hoş canlılık, hoşnut olmak ya da canı hoş olmak gibi çevirebiliriz. Bu kelimelerin aslında hemen hemen tüm spiritüel öğretilerde bir karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani hedonik mutluluğun tersi ya da hedonik mutluluğun ötesinde bir var olma, mutlu olma haline denk gelen bir kelimeyi birçok spiritüel öğretide bulmak mümkün. Mesela Tibet Budizminde buna sublime well-being diye söyleniliyor. Sanskrit'te authentic well-being gibi karşılıkları var. Yani kısaca dışsal uyarıcılara bağlı olmayan bir mutlu olma hali. Aristotelesçi bağlamda ise eudaimonia bir tür etkinlik aslında. Burada mutluluk bu kelimeyi yani mutluluk olarak çevrilmiş olsa da iyi olma hali olarak çevirmenin daha doğru olduğundan bahseden bazı akademisyenler var. Çünkü söz konusu mutluluk haz olmayıp hayatın bir gayesi, yani hedonik değil. Aslında bu kavramı biraz daha açmak için Aristoteles ile devam edelim. Aristoteles, insanın işi nedir sorusu ile birlikte insanın bir tür eylem yaşamına sahip olduğunu düşünüyordu. Aristoteles eserlerinin çevirmeni akademisyen Saffet Babür, insansal iyi olarak çevirdiği mutluluğun tanımını Aristoteles, ruhun erdeme uygun etkinliği olarak tanımlıyor. Yani bu eudaimonia, Mutluluk, Aristoteles'e göre ruhun erdeme uygun bir etkinliği. Fakat bu etkinlik hedonyada olduğu gibi bir eylemin sonucu değil, tek bir ana sıkıştırılmamış, yaşam boyu süren ve sürecek olan bir etkinlik, devam etmekte olan bir süreç. Hedonist mutlulukta olduğu gibi bir eylemin arkasından gelen kısa süreli bir haz ve tatminden ziyade sürekli devam eden bir oluş hali. Ancak hatırlayın ne dedik? Truman Show gibi sürekli hayat harika diye gezinmek anlamına gelmiyor. Yaşam boyu bir mutluluktan söz eden Aristoteles, talihsizliklere de yer veriyor bu mutluluk anlayışında. Ve mutluluğun şahsi ve tek bir an ile sınırlı olamayacağını da şu örneği vererek anlatıyor. Tek bir kırlangıç baharı getirmez. Tek bir günün getirmeyeceği gibi. Aynı şekilde tek bir gün ya da kısa bir süre insanı kutlu ve mutlu kılmaz. Haz yaşamını tercih eden kişiler köle gibidirler. Bu tür insanlar sadece temel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir yaşam içinde varlıklarını sürdürürler. Bu tür bir yaşam ödomanya için uygun bir yaşam değildir. Dolayısıyla haz yaşamı Aristoteles için temel bir işleve sahip değil. Aristoteles ruhun erdeme uygunluğunu mutluluk yani ödomanya olarak tanımlıyorsa bu erdem kavramını biraz daha açmamızı icap ediyor. Ahmet Cevizci'nin felsefe sözlüğündeki erdem tanımına göre ki İngilizce'de virtue kelimesine denk geliyor. Ahlaki bakımdan her zaman ve sürekli olarak iyi olma eğilimi, iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya yatkın olma durumu olarak tanımlanıyor. Nikomakos'a Etik kitabında Aristoteles ise erdemlerin ikiye ayrıldığını ve bunlardan birinin karakter erdemi olduğunu söylüyor. Şimdi o kitaptan bir alıntı yapacağım. Biri düşünce erdemi, diğeri ise karakter erdemi olmak üzere iki tür erdem vardır. Bunlardan düşünce erdemi daha çok eğitimle oluşur ve gelişir. Bu nedenle de deneyim ve zaman gerektirir. Karakter erdemi ise alışkanlıkla edinilir. Adı da zaten bu nedenle küçük bir değişiklikle alışkanlıktan, etostan gelir. Şimdi burada bu iki farklı erdemin neliğine ve nasıllığına daha detaylı bakmak yerine başka bir isimden referans olarak ilerleyelim. Lama, Alan Wallace. Kendisi Batı'da Tibet Budizmi'nin tanınmasına büyük bir katkı sunmuş. Ve Dalai Lama'nın hem öğrencisi olup hem de çevirmenliğini yapmış bir isim. Alan Wallace diyor ki, Eudaimonia dünyadan aldığımız bir şey değildir. Uyuşturucular, yemek, cinsel hazlar, promosyonlar, övgüler gibi dışarıdan aldığımız bir şey değil. Bilakis dünyaya bizim verdiğimiz bir şeydir. Dışarıda aranıp bulunacak bir şey değil. Kendimizin büyüttüğü ve geliştirdiği bir şeydir. Edomonia dışarıda bulunamazsın ve kimse de sana veremez. Çocukların, eşin, gurun, mentorun, terapistin kimse sana veremez. Onlar sana hedonya verebilirler. Mesela çocuklarını büyürken görmek, eşinle güzel bir vakit geçirmek. Bunlar edomonia değil, hedonya. Edomonia ise verilemez ve alınamaz. Onun başladığı yer ise etik. Şimdi burada aslında yine Aristoteles'in bağladığı yere geliyoruz. Ruhun erdeme uygunluğu demişti Aristoteles. Mutluluk eşittir ruhun erdeme uygunluğu. Ve Lama Alan Wallace da diyor ki etik yani erdemler. Etik ise doğuda ahimsa ile başlar. Yani şiddetsizlik ilkesi. Şiddetsizlik elbette ki önce fiziksel seviyede pratik yaşamda karşılık buluyor. Bilerek ve isteyerek hiçbir canlıyı öldürmemek ve zarar vermemek. Ancak ahimsa ilkesi sadece bununla kalmaz. Beden, zihin ve iletişim seviyesinde de şiddetsizliği, zarar vermemeyi kendimize ilke edinmemiz gerekiyor. Tüm spiritüel pratikler de zaten etikle başlamıyor mu? İstediğimiz kadar meditasyon yapalım, spiritüel pratikler uygulayalım. Günün sonunda yaptıklarını gözden geçirdiğinde, bilerek kimseye zarar vermedim diyebiliyorsan ve günün bana sağladığı fırsatları dünyaya iyi bir şey vermek için kullandım diyebiliyorsan, buradan gelen tatmin ve mutluluk eudaimonia. Aslında bu da bunu temiz bir vicdandan gelen mutluluk olarak tarif etmiş. Felsefi olarak da mutluluk kavramı ile iyi kavramı arasında her zaman bir bağlantı kurulmuştur. Dolayısıyla eudaimonia dünyaya sunduğumuz bir iyi ve etik olma halidir. Ve bunun ilk adımı şiddetsizlik ilkesini hayatımıza uygulamak ile başlar. Daha sonra da cömertlik ile bu iyi olma halini besleriz, güçlendiririz. Şimdi hadi gelin zihninizde bir canlıya karşılıksız, hiçbir geri dönüş beklemeden sunduğunuz bir yardım anını, bir cömertlik anını canlandırın. Ve o canlının o anki acısının azalmasına vesile olduğunuz için kalbinizde oluşan o hoşnutluk hali, o keyif halini hatırlayın. İşte bu mutluluk. Rekabet yok, açgözlülük yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.